Arkadaşlar merhaba, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Togan Karataş. Bugün yanımda Orçun Onat Demiröz var. Euroligi konuşacağız.
Efecan yok.
Efecan yok. Orçun nasılsın?
Ben iyiyim. Efecan niye yok? Bir şeyler dedi. Yok Bakü dedi, gideceğim dedi.
Efecan iş nedeniyle Bakü'ye gitmesi gerekiyor.
Kesin tıraş yani.
Yok yok gerçekten.
Sabah kalkamadığı için Bakü sıktı bize.
Gerçekten gidecek ve işte PCR testi falan onlarla uğraşması gerekiyor.
İyi hadi bakalım.
Eurolig başladı. Hoş geldin ya şehri Euroleague. Yani çok bekliyorduk tabii Euroleague'in başlamasını ama açıkçası şunu söylemek gerekiyor. İlk hafta basketbol kalitesi yani rezalet diyebiliriz.
Benim gözlerim kanadı
çok
ya.
Çok kötüydü. Özellikle bazı maçlarda gerçekten hani podcast için olmasa kapatacağım ve başka bir şeye geçeceğim yayınlar
biz
oldu.
Ne izliyoruz baba ya dediğim yani, maçlar. Evet,
güzel maçlar oldu işte. Milan CSK maçı güzeldi. Yani kalitede problemler olsa da bazı tuhaf karar hataları olsa da yani kazan Zenit maçı da yakın geçen maçlardan.
O da çok kötü maçtı ama. Yani.
Kötü maçtı evet. Yani Olympiakos'un çok hızlı girdiğini gördük sezona. Yine aynı şekilde mesela Maccabi Bayern maçı da yakın geçti ama işte şey yani bu mücadele ama kalite nerede diye sorarsanız çok fazla kalite göremedik ilk haftaki maçlarda ortalamasına baktığımızda. Medyan şeydeydi yani böyle medyan 1995 yılından fırlamış bir maç izliyor gibiydik.
Hakikaten
açıkçası. Ve ilk haftayı Türk temsilcileri bir galibiyet bir mağlubiyetle kapadı. Aslında beklediğimiz sonuç bu. Ve ama oyun olarak aslında iki takım da bence iyi iş çıkarmadı.
Evet.
Anadolu Efes Real Madrid'e 82-69 yenildi. Maçın hakkı çok daha fazla fark bu arada. Yani sonlarda kapanan bir farktan bahsediyoruz. Yani maçın hakkı zaten direkt ilk çeyrekten 20 oldu maç. Fenerbahçe'de Kızılyıldız'ı mağlup etti 61-57. O maça daha sonra geçeceğiz. Biz müsaadenle Efes'ten bir başlayalım diyorum.
Müsaade sizin ne demek? Ne müsaade
ederim. Ben maçı canlı izlemedim. Burada tekrar söyleyeyim.
Çünkü izledim.
Ben de Euroleague TV var arkadaşlar. Yani ben Euroleague TV'den izlemeyi tercih ediyorum maçları. Türk spikerler biraz beni artık yormaya başladı birkaç senedir. Euroleague TV'de tekrarlarını falan izleyebiliyorsunuz. Benim bir de televizyonum akıllı televizyon falan değil. Öyle geri meri alma falan yok. Bir de Türksat kullanıyorum ben.
Ne yapıyorsun peki?
Türksat'tan film izliyorum abi.
Hayır.
Bilgisayardan mı? Şey yani, HDMI kablo takıyorum.
Ha,
eski okay. Usul.
Eski bayağı eski.
Evet.
Sovyet döneminden.
Evet, kendim de öyleyim. Biraz numunelik bir insan olduğum için.
Fosil. Analog.
Tekrarını izledim maçın. Ve hani izlemez olaydım. Zaten maça bir başlangıcı var Anadolu Efes'in. 14-0 mı 16-0 mı öyle bir şey başladı zaten maç. Ondan sonra zaten bir daha hani skor olarak böyle 7-8 sayıya geldi maç ama hiç böyle Efes kafa olarak hani bu maçı alabilirim noktasına gelemedi.
Real saldı ya yani.
Ne yani balyozu indirdiler yani. Ve hani son çeyreğe girerken 20 idi fark. İsteseler daha fazla da olabilir.
Olurdu. Sıksalar olurdu.
Şimdi ben birkaç notu söyleyeyim. Bunun üzerinden bir konuşalım. Real Madrid'in kadrosu yeni ama geçen seneye göre eksiklere nokta atış yaptılar. Yabusele'nin gelişi, Naci Willingos'un gelişi, Adam Hanga'nın gelişi. Ama bütün bunların yanında biz Real Madrid'i güç sıralamasında birinci sıraya yazmıştık. Bunun nedenlerinden ikisi de aslında Anthony Randolph ve Trey Tompkins'ti. Randolph ve Trey Tompkins yokken dahi şu an Real Madrid çok güçlü bir takım konumunda. Ve bu iki oyuncu yani bu iki dört numarası Real Madrid'in şu an Euroleague kadrosunda yok. Son güncelleme döneminde eklenebilir ama herhalde sakatlıkları var.
Evet kenarda oturuyorlar.
Birkaç ay oynamayacaklar öyle söyleyelim. Ona rağmen Efes bir uzunlarda ezildi. İki Efes'in takım olarak sezona hiç hazır değil. Yine geçen seneki olduğu gibi beklediğimiz bir şey. Üç pick and roll savunamayan ve pick and pop'u Sertaç yokluğu nedeniyle oynayamayan bir Efes var. Yardım savunmalarımız rezalet. Thomas Hörtel'e yenilmek bu arada Efes taraftarını bayağı üzmüştür diye tahmin ediyorum. Tepede özellikle Thomas Hörtel'e hani buradan kofaladığımız bir oyuncu. Ben de
kofalam.
Hak etti bu arada yani. Çok kötüydü Efes dönemi. Şu istatistiği vereyim ve konuşmaya başlayalım. Real Madrid'in sezona inanılmaz ritimli girdiğini de söyleyelim. Petrušev hariç Efes'in uzunları yani Dunston, Plyce, Moerman, Singleton maçı toplam 3 reboundla bitirdi. Evet.
Ve dediğimiz gibi Randolph ve Trey yok. Yani evet. Aslında 3 tane uzunla oynadı Real. Yani Tavares, Poirier ve Yabusele ile oynamış olmalarına rağmen fazlasıyla yetti Efes'e yani öyle söyleyeyim.
Ezdiler.
Zaten Tavares'in Petrushev'e yaptığı bir blok vardı hatırlıyorsun. Evladım şuradan çekil bakayım şeklinde. O yüzden aslında evet sezon yeni başladı. Efes bir ritim takımı. Efes'in tehlikeli olduğu zamanları bir kere istim üstünde olduğu zamanlar. Yani takımca o tempoyu bulduğu zamanlar. Şu an tempodan çok uzak. Bir kere çok yumuşak bir sezon başlangıcı. Yani hani ben bekliyordum böyle.
Larkin'i beklemiyordum bu kadar formda ben.
Evet, Larkin iyi girdi. O da biraz açıkçası oyun ona kaldığı için. Yani
olabilir.
Misic çünkü iyi başlayamadı. Onun da bir yorgunluğu var belli ki. Yani off season'da çünkü
Olimpiyat oynadı. Geçen sene full oynadı.
Olimpiyat oynadı. Yani o da onun da kendini bulması biraz sürebilir. Keza Kruno sakattı. Sink falan yani bu bütün bu parçalar.
Plyce de sakattı.
Plyce keza işte off season'da sakatlıktan geldi falan. O yüzden Efes hiç bir böyle hazır görüntü göstermedi bize. Bayağı hani sanki Madrid'e bir hazırlık maçı edasıyla gelmişler gibi. Aksine Real'de
varlık ve hiçlik.
Varlık ve hiçlik aynen öyle. Güzel anekdot oldu. Ya rebound farkı bile yani maç sonunda 47-21 abi. Offensive rebound farkı 16-4. Yani hani bayağı hani sanki şey gibi genç takımla küçük takım maç yapmış gibi bir fark var yani arada. Şimdi bu bence önemli bir gösterge ilerisi için. Hani Efes tabii ki daha iyi olacak. Bunda bir sıkıntı yok. Yani Ocak, Şubat oralara geldiğimiz zaman tabii ki Efes formunu bulmuş olacak ama şimdi bu elit seviyedeki rakibi ona aslında üstünlüklerini ilk maçtan gösterdi. Yani ben hazırım dedi yani sezona ve olası bir işte playoff eşleşmesi falan yakalarsam dedi.
Bu sefer
bu sefer küskü veririm dedi yani. Yani. Ve yani şimdi Boban'ın falan da durumu.
Kısalara gelmeden şurayı da bir tartışalım mı? Şimdi şöyle bir argüman var. Bu argümanı sunanların haklılık payı da var ama neden ben öyle düşünmediğimi söyleyeceğim. Şimdi Efes geçen sene de zaten uzunları buydu. Efes geçen sene de pot altında eziliyordu. Doğru düzgün rebound. Efes 3-4 senedir doğru düzgün rebound çekebilen bir takım
ligin
değil.
Kötülerinden.
Ama şimdi geçen sene Efes çok görkemli bir şampiyonluk aldı. Madrid, CSKA, Barcelona yolundan geçti. Ama arkadaşlar şunu da hatırlayalım. Madrid eksikti. CSKA eksikti. Barcelona'da
koç.
Eski moda bir oyun oynuyordu koç nedeniyle. Şimdi bunlar tabii ki başarıyı küçümsemek anlamında değil yani. Her başarı birazcık şanstan beslenir. Ufacık da olsa yani. Şansını kendi yaratır çünkü başarılı takımlar.
Ama gerçeği de görmek
gerekiyor. Şimdi gerçeği görmeye başladığımızda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Efes bir şampiyonluk açlığıyla oynuyordu. Yani herkes %100 onuyla oynamaya çalışıyordu. İki, bu sezon takımlar yani Milutinov gerçi sezon başından yine sakatlandı ama bu sefer daha kısa süreceği söyleniyor. 3-4 hafta dendi Milutinov için. Uzun rotasyonunu ekstra geliştirdiler. Yani Vincent Poirier geçen sene Euroleague'de oynayamıyordu. Transfer dönemi sonrası geldiği için. Ve bunun yanında arkadaşlar şunun adını koyalım. Yani ya bunu söyleyeceğim. Efes'in Dunston ve Moerman'la bu yaz ayrılmaması hatadır.
Çok net.
Yani Moerman hele gittikten sonra niye kaldı? Brian Dunston'ı da vefa işte kulübün şeyi filan yani Dunston atletizmiyle Dunston oyun bilgisiyle var olan bir oyuncu değil. Dunston pırkaçın değil. Dunston yok hiç değil. Yani ne bileyim işte. Zaten Euroleague'de çok fazla kalmadı böyle uzunda. Dunston'ın atletizmini çıkardığınız zaman tamam tecrübesi var.
Oyun bilgisi de var.
Ya şöyle oyun bilgisi şu anlam diyorum. Pozisyon bilgisi var savunmada ama gidip Dunston size boyalı alanda oyun kurabilir mi?
Tabii yapamaz.
Orta mesafe şutu falan çıkarabiliyor mu? Yani hücumu çeşitli mi?
Değil.
Değil. Pas çıkaramaz. İşte
yani, ki onu da geliştirdi.
Ki geliştirmiş hali bu yani. Arada böyle tepeden birkaç pas dağıttığı maçları hatırlıyoruz geçen senelerde. Ama şimdi Dunston'ın en önemli niteliğini çıkardığınızda bu bir sorun. Yani Dunston daha iyi olur mu sezon içinde? Belki yarım adım daha iyi olur ama artık yaşlandı. İkinci nokta. Abi Adrien Moerman sadece formsuz bir oyuncu haline gelmiş değil. Adrien Moerman artık kötü bir oyuncu.
Evet.
Oynayamıyor.
Çalışmıyor.
Yani. Bu seviyelerde Adrien Moerman'ın oynayamadığını görüyoruz. Geçen sene de bu arada bize eleştiriyorduk. İşte Efes şampiyon olurken de
hücum tarafını özellikle.
Özellikle hücum tarafını eleştiriyorduk. Moerman maçı 2 şut atarak bitirdi.
24 dakika sahada kaldı abi. 2 şut. Yani acayip bir... Hayır, rebound falan da çekmedi. Eğer bir savunma
bir
katkısı verse tamam diyeceğim. En azından hani vidaları sıktı falan.
Geçen sene o rebound katkısını veriyordu. Yani şimdi Petrushev mesela baktığınızda box skoru 16 dakika 17 sayı güzel görünüyor ama onların bir kısmı garbage time. İkincisi Petrushev'in hücum setinin iyi olduğunu biliyorduk zaten. Bu noktada yetenekli bir yetenekli bir çocuk ama bir Sertaç'ın attığı o üçlüyü atamıyor. O senin dediğin Kruno Simon
sidekick roller gitti şu an.
Yayın öncesi konuştuğumuz Simon sidekick rolü üzerinden Sertaç'ın gelen şutlarını Efes izletemeyecek bu sezon. İkincisi tamam savunmada biraz Poirier'i itti filan görünüyor da yok yani şunun adını koyalım. Efes bu uzun rotasyonu ile sezona devam edecekse bence etmeyecek. Bir ekleme yapılacak. Bence edecekse de. Çok dayak yer.
Milan'dan bile yer.
Milan'dan yer, CSK'dan yer.
Onlardan,
yer,
böyle onlardan zaten yer.
Asvel'den, yer. Atletizm tehlikesi olan takımlardan, Asvel'den, Barcelona'dan ciddi dayak yer. O yüzden uzunlar Efes'in başını yiyecek. Ben hani Ergin Hoca'dan bir böyle Aralık Ocak'ta falan ekleme bekliyorum. Kısalara geleceğiz.
Ergin Hoca da zaten maç sonu hiç memnun olmadığını böyle hani ellerini açarak bu ne bilimsizliktir şeklinde. O minvalde bir açıklama yaptı yani. Ki memnun olunabilecek bir taraf yok. Bir tek Larkin'in sanılanın böyle hani veya beklenenin aksine
ben hiç beklemiyordum bu kadar.
Sezona erken start vermesi ve kafaca hazır girmesi. Onun dışında yani kısalara geleceksek bu arada kısaları şuradan da açalım. Efes'in elit seviyedeki rakipleri sadece uzun olarak gelişmedi arkadaşlar.
Kısa olarak da gelişti evet.
Kısa olarak da kısa rotasyonlarını da bu rakipler
yakınlaştırdı en azından.
Seviye atlattı yani Efes'in nasıl hani 4 kısalı mahşerin atlısı sistemi varsa yani işte Real de keza aynı şekilde, CSK da keza aynı şekilde. Bir tek Barcelona falan oralarda daha eksik yani Efes'in gene altında ama
Milan
keza inanılmaz geliştirdi. Şimdi oralarda sadece fark uzun rotasyonundan değil artık hani tamam elbette ki Misic, Larkin backup ikilisi hala kağıt üstünde ligin en iyi backcourt ikilisi yani orada hala Efes çok dominant ama baktığımız zaman oraya yakın başka takımlar da var, başka rotasyonlar da var. Real'de bile şimdi bakıyoruz. Mesela Lul'ün çok girmediği bir maç bu. O Örtel'in gayet rahat aktığı, tepede istediği gibi oynattığı, attığı yani
İlk perdeye takılırsa Efes, Örtel rahat oynar.
Evet şimdi Efes geçen sezon mesela savunma durumunu da yani o rotasyonları, savunmadaki o dengeleri de bayağı üst bir seviyeye çıkarmıştı. O mesela o hani help and recover'lar falan çok iyi oluyordu Efes'te. O yardımlar özellikle playoff sonrasında bayağı yükselerek devam etmişti. Şimdi öyle bir istek de yok. Zaten hücum tarafı sıkıntılı. Bir de yani eğer Efes zaten hücumuyla fark yaratamayacaksa zaten sorun.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun yani. O yüzden ilerisi için yani şu an tabii erken böyle ev hamlanmak için falan ama bence bu maç eksilerini görmesi açısından da bir fayda. Erken alarm diyebiliriz yani. Yani
çok ritimli bir Real Madrid'in neler yapabileceğini ya, gördük en azından.
Abi Real bu sezon istiyor yani. O belli. Kafaca da çok hazır girdiler sezona. Lasso daha yani sezon başında olmamıza rağmen Hanga'yı takıma çok iyi monte etmiş. Hanga Baskonya döneminde döner ben sana söyleyeyim yani. Hani
öyle bir, görünüyor.
Öyle bir rahatlık, öyle bir açık sahada geçiş oyunlarında öyle bir kendisine verilmiş yani anahtar. Örtel'e getirmiş ikinci bench'in anahtarını vermiş. Orada yani o istediği özgürlük var.
Ghost'a alışıyor takıma bu arada.
Ghost'a alışıyor. Kozor Kort'u var istediğin zaman çekebileceğin. Yani hani bunlar çok önemli parçalar. Yani Rudy bizim maçta oynadı ama yani bir katkı veremedi ama bench'ten getirebileceğin ve katkı alabileceğin. Jeffrey Taylor bitmiyor yani. Hani her yerde bir eline atsan böyle takıma destek verecek, katkı verecek bilecek bir isim var. Şimdi Efes'te bakıyoruz abi. İşte uzunlar zaten sıkıntılı da kısalara bakıyoruz. Fecaat bir maç çıkardı.
Boboa'nın bir görüntüsü çıktı işte üst üste kaç tane üçlük atıyor falan arkadaşlar. Yani tamam idman bunlar güzel şeyler. Ben de izledim onu. Çok güzel bir görüntü de işte maça çıktı 10'da 1. Yani 10'da 1.
5'te 1 üçlük attı galiba.
Evet 5'te 0'da şey. Ya bakıyorsun Micić 10'da 3.
Yani yüzdeler çok kötü.
Simon 5'te 3'te oynadı falan. Zaten Efes'in böyle %34 ile üçlük attığı, %43 ile ikilik attığı bir maçı kazanma ihtimali yok. Çünkü Efes durdurarak kazanabilecek bir takım
yani
değil.
Bir de yani pir farkı işte yani verim farkı.
Verimlilik 89'a 65.
Yani. Neredeyse ikiye katlayacak.
Bir ara öyleydi zaten. Yani Larkin falan olmasa, Petrushev'in öğrettiği istatistikler olmasa zaten şey. Zaten Larkin ve Petrushev takımın 65 verimlilik puanını 53'ünü ürettiler. Bu verimlilik puan çok müthiş bir istatistiktir diye demiyoruz. Sadece takımın hücum üretkenliğinin ne kadar kısıtlı kaldığını göstermeye çalışıyoruz. Tibor mesela iyi göründü birkaç maçta ama gördük ki buralarda hala hazır değil. Daha yolu var. Devam ediyoruz. Muharman'dan bahsettim. Singleton'ın böyle girmesini bekliyordum.
Abi,
normal. Ya. Singleton yine iyi kritik yerlerde katkısını verecek takım ama Efes bence hala Sertaç'ın yerini nasıl dolduracağını bilemiyor.
Çözememiştir.
Ve bence Efes bir kararı artık vermeli. Ama bu karar artık sezon sonuna kaldı. Brian Dunstan olduğu sürece o bizim ısrarla söylediğimiz Tarık Black abi olmayacağını ben anladık. Çünkü Brian Dunstan var diyor herkes. Yani Tarık yok. Çünkü Tarık alamıyoruz çünkü Brian Dunstan var.
Hayır, onunla alakalı değil. Ben off-season'da bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Yani Tarık Black'in gelmesini istememin ya da o tür bir uzun sadece Tarık Black olarak söyleyeyim. Yani o tarz iyi bir çember savunucusu, iyi rebound çekecek, iyi devrilip içeride o hasılı verebilecek, bitirebilecek. Yani oyuna bir güç ve
enerji
katacak
ya
bir...
Ya Olympiakos'taki Dunstan ya da Efes'teki ilk sezonlarındaki Dunstan gibi.
Gibi bir isim lazım. Yani işte Olympiakos keza Jean Charizard'la falan oynuyor. Yani hani bu tarzda...
Forvet'te de atletizmi oynuyor, katıyor onlar.
Yani oyuna girdiği an... bir şeyleri değiştirebilecek bir isme ihtiyacı var. Çünkü bunu belli ki artık Muharman veremiyor abi.
James yani. Anderson'dan da bu arada şikayetler var. James Anderson da felaket durumda bu arada. Evet, göbek filan da yapmış biraz hafif.
Çok, evet, off-season'ı bayağı kötü geçmiş. Yani biz takımda devam etmesi gerekir dediğimiz oyunculardan birisi.
Yani evet, yani bench'ten getirip hani 3&D'yi oynatabileceğiniz bir oyuncu
ama
olarak.
Ama 3'yi gitmiş.
D de gitmiş yani. D de pek yok aslında. Yani kötü bir Danny Green izledik.
Aynen öyle.
Bayağı kötü, rezalet durumdaki Danny Green izledik ve bu sezon Burhan o patlamayı yapabilir mi bilmiyoruz ama Efes, Sertaç gibi bir Türk çıkarabilecek gibi de görünmüyor. Çünkü Tolga'yı ben diğer, bu maçta yok zaten Tolga da. Tolga'yı diğer maçlarda da, hazırlık maçlarında da çok aman aman bir şey görmedim ben.
Tolga'da da yani işte 3 sezondur kat ettiği yol bir arpa boyu kadar değil yani.
Ve Efes'in zor bir fikstür. CSK ile oynayacak içeride. Geçen hafta söylediğim gibi o 2-0 0-2 başlangıç sürpriz olmayacak. Belki arayışları acele hale getirebilir.
Bence kötü değil bu arada. Yani bazı şeylerin net görülmesini sağlayabilir bu tür bir başlangıç. Hem staff'ta, hem koçta, hem işte kulüpteki front ofiste. Yani biz buralarda eksiğiz denilebilir. Yani, taraftar nezdinde de keza çünkü... Efes'in de bunu bizi dinleyen arkadaşlar yanlış anlamasın ama romantik bir taraftar kitlesi var. Bu güzel bir şey bu arada. Yani romantik bir ve hani böyle hani ondan beslenen bir kitle olması güzel ama yani bazı şeylerde artık
göz var, izan var. Yani
bazı şeylerde artık kabak gibi ortada yani. Hani.
Yani Dunstan'ın ve Petrushev'in Tavares'ten yediği bloklar. Sadece arkadaşlar bunu oyuncuları bireysel olarak düşünmeyelim. Yabusele'nin Tavares'e attığı 3 tane çok kritik pas var boyalı alanda. Bayağı
şov yaptı ya.
Yok iç pasıydı onlar. Evet. Yani bu da görmüyoruz. Mesela Muharman'la Dunstan arasında böyle bir pas gördük mü biz hiç son zamanlarda? Gördük. Singleton belki biraz işte. Bir iki tane.
Yani Lasso şey diyebilirdi değil mi? Bu arada hani bunu... Yani tabii ki Real'in bütçesiyle Efes'in bütçesini karşılaştırmıyorum. Ya da işte Ergin Ataman da keza söyledi zaten. Biz transfer yapamadık çünkü %20 zaten bütçeyi büyütmek. Ve hani sözleşmeli oyuncularımıza yani sonuçta para oraya gitti. Yani maaşın arttırılmasına gitti. Tamam, bunu anlayabiliyorum. Ama gene de yani çekebileceği oyuncular vardı Efes'in. Efes çekmek istemedi. Yani Efes çünkü çekmek istese gider yaz liginden de çekerdi yani. Hı-hı. Oralara da gitmedi. Yani daha sisteme adapte olacağını düşünecekleri Petrushev'i
biraz
çektiler ama
muhafazakar mı davranıyor sence?
Bence muhafazakar davranıyor abi. İşte onu söyleyeceğim yani Lasso gidip niye Yabusele'yi getiriyor abi? Yani baktığın zaman ihtiyacı mı var Real'in? Kadrosuna baktığın zaman
Trey Tompkins'e Randolph varsa çok ihtiyacım yok.
Şey diyebilirsin
yok.
Abi kağıt üstüne baktığın zaman zaten bu sezon Randolph dönecek.
Şey yani bir 10 hafta sallanırız ama idare ederim.
Hani Tavares var. Zaten Poirier'i aldık. Yani işte istediğim zaman Fernandez'i, Rudy'yi çekiyorum 4'e. Jeffrey Taylor'ı istersem oralarda.
Tabii hani, bazen yani, çekiyor 4'e.
Small ball oynayarak. Ya böyle bir şey yapabilirdi yani. Hani gerek yok diyebilirdi ama demedi abi. Ya Yabusele'yi de getirdi. Yani demek istediğim o. Hani ama Efes biraz daha hani kurtarırız.
İşte bu kurtarırız. Bu arada dördüncü seneye geldi artık bu takım. Yani Motun, Alec Peters dışında bu kadro aynı.
Ki bu arada Real'de Vukčević falan ya var. Daha yani evet. Hani baktığın zaman arkada oynayabilecek uzun oyuncuları var.
Evet, evet.
Yani ama Efes'in kadroda, roster'da yok yani. Öyle bir isim yok.
Yok.
Yani şu an baktığın zaman Efes'in ilk 5 uzunu kim abi? Plyce yani. Bu.
Bence Plyce. Efes'te yani, ilk 5 uzun Plyce'tir
işte,
yani.
İşte Plyce zaten...
Ya ilk 5 derken ilk 5 kimin başlayacağı anlamına değil yani. Asıl birinci pivotu kimdir Efes'in,
evet,
sorusunu.
O anlamda söylüyoruz, evet. Yani. Rating olarak, evet, söylüyoruz.
Plyce'tir bence.
Bence de Plyce'tir. Şimdi Plyce'ı zaten ilk uzun olarak düşününce ne kadar geri olduğunu yani,
yes.
Plyce'ın, bu arada Plyce çok verimli bir oyuncu. Yani ligin en iyi per üreten oyuncularından biri. Yani
ama
kaldığı
hücumda oldu. Hücum bugün ya yani dün derken işte o maçta üretemedi ama sezon ortalamasında dakika başına iyi istatistik üreten oyuncu.
Bunu hep söylüyoruz zaten. Yani bir soyunma odası oyuncusu aynı zamanda. Yani takımı da iyi hissettiren.
Hatta bütün Köln belgeselinde falan da çok güzel, evet, görüntüleri var. Plyce.
Bütün oyuncularla arası çok iyi falan. Ama yani abi hani işte karşıda Tavares'ler falan var yani. Hani demek istediğim o. Ve Efes tekrar eğer F4'te olmak istiyorsa geçtiğimiz seneden daha zorlu bir yoldan gidecek oraya.
Kesinlikle. Bir de şunun altını çizelim. Neden Efes bu yolu zorlamalı diyoruz biz? Hani paramız yok kardeşim, zorlayamıyoruz diyebilirsiniz de. Yani elinizde Larkin, Mitsic var. Efes'in yani böyle bir backcourt'u 20 senede bir falan yakalıyor.
Ha, bir daha yakalayamayabilirsin. 10 yıl yakalayamayabilirsin.
Hazır elinizde varken back to back'i falan zorla ya. Yani değil mi? Yani bir daha şampiyonu ya da ne bileyim işte 3 senede 2 şampiyonluk, ne bileyim 4 senede 2 şampiyonluk gibi. Yani bunu zorlaması gerekiyor Efes'in. Çünkü bu şans bir daha gelmeyebilir. O yüzden mesela bir tane kritik bir ekleme Efes'in uzun rotasyonunu kötüden iyiye çıkartacak. Bayağı bir sınıf atlayacak Efes yani.
Yani
hani en iyi 5-6 hücum uzun rotasyonundan birine sahip olabilir. Çünkü o oyuncunun gelişi diğer oyuncuların yükünü de hafifletecek ve belki verimliliğini de artıracak. Ve belki rekabeti de, evet, rekabet nedeniyle daha iyi oynamaya başlayacaklar.
Yani Ergin Ataman'ın bir röportajını izlemiştim. Orada hani bize işte şu, hani aslında yüksek seviyede, elit seviyede uzunlar önerildi. İşte tabii biz şampiyon olduğumuz için.
Landale gelseydi iş değişirdi de işte Landale.
Landale evet gelseydi tabii ki çok daha farklı olurdu. Orada birçok açığı kapatırdı Landale ama zaten Efes'in ilk tercihi Landale'di. Ama yani buna da övünmemek gerekiyor gibi geliyor. Yani biz, evet, işte gittik genç bir oyuncuyu aldık ve hani
Sovat.
Evet yani hani bu çok da böyle işte takımımızı adapte etmeyi düşündük gibi falan.
Onu yaparken Real Madrid gibi hem kazanıp hem yetiştiriyorsan güzel. Real Madrid bunu yapıyor ama sen yapamıyorsun şimdi. Bu çok kolay bir şey değil yani. Doncic değil elindeki oyuncu yani.
Garuba. Real'in yani, son çıkardığı oyuncu Garuba yani. Ya,
Petrushev de NBA'ye gidebilir bu
gidebilir
arada.
Ama bizim beklediğimiz katkı ya da
50. sıradan mıydı peki? Öyle bir şeydi yani. Gidebilir Petrushev.
Yani gidebilir. Zaten anlaşması da, sözleşmesi de 1 yıllık bir sözleşme. Ama burada bahsetmek istediğimiz elde vardır abi. Bir de Petrushev'i koyarsın. Buna bir şey demem. Yani elinde zaten yeterince iyi bir rotasyon vardır. Oraya Petrushev'i sıkıştırırsın, dersin ki bir de hani böyle bir takıma dinamizm katacak genç oyuncu katkısı alayım falan. Ama senin elinde yok zaten. Sorun o.
Yani Efes son, bu Efes'i yavaştan kapatalım. Biz yavaştan diyorum. Yavaş yavaş kapatalım. Ekleme yapmasını bekliyoruz. Bunu muhtemelen biz gelecek haftalarda da söylemeye devam edeceğiz. Zor bir fikstür. Efes mağlup olabilir gelecek hafta CSKA Moskova'ya içeride. Ama en azından taraftarla buluşacak. Bu güzel bir şey.
Evet.
Efes'i taraftarlar da Euroleague maçını özellikle yani şeyde BSL'de izlediler. Euroleague maçını izlemeyi özlemişlerdir diye tahmin ediyorum Sinan Erdem'de. Belki de yener Efes, belli olmaz ama biraz zor görünüyor şu an. Yani, hem form hem kadro kalitesi olarak.
Milchinov tabi sakatlandı gene adam yani.
Çok şanssız bir adam yani. Gerçekten. Atome düştü üstüne değil mi?
Yani gene çok talihsiz bir pozisyonda sakatlandı. Ama bu sefer galiba döneceği.
Dönecek. Bir aya falan dönecekmiş.
Düşünülüyor. Hani güzel bir maç olacaktır. Bakalım bir F4'ün de bir tekrar rematch'i gibi.
Yani şeyi söyleyeyim. Geçen sene 165 mi yenilmişti Efes? Öyle bir şeydi yani. O
30. Mark James'in oynadığı
maçı diyorsun. Evet. Yani sonra dönüp işte 30 attı filan. öyle bir senaryoda değiliz arkadaşlar şu an. Efes'in gerçekten transfer ihtiyacı var. Geçen senekinden daha fazla ihtiyacı var. Diyelim ve bakalım. Biz Efes'i geçiyoruz. Fenerbahçe'ye gelelim. Yeni bizim çok beğendiğimiz transferleriyle birlikte Fenerbahçe ilk Euroleague sezon ilk Euroleague maçına çıktı. Saša Đorđević yönetiminde iç sahada ligin zaten güç sıralamasında son sıraya yazdığımız en güçsüz takımına, en azından en güçsüz kadrosuna diyelim, karşı çok zorlandı.
Zar zor.
Zar zor bir galibiyet aldı ve 61 sayıda kaldı. 61-57 Fenerbahçe kazandı. Hemen şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Radonjić hocamız, yani bu herhalde Radonjić'in kaderi. Bir Bayern Münih serüveni var. Çok kötü değildi Bayern Münih serüveni.
Playoff kovalıyordu.
9. mu ne bitirmişti? 14 galibiyeti falan vardı 30 maçta. İkinci sezon ortasında kovulmuştu. Onun dışında Buducnost ve Kızılyıldız da çöpleri adam etmeye çalışarak geçiyor. Ve yine şu an elinde Buducnost'tan falan topladığı bazı oyuncular var. Kalinic en iyi oyuncusu. İşte Hollins'ten falan bir şeyler bekliyor. Nate Walters döndü. Simonović, o leblebi gibi üçlük atan Simonović potaya taş atar kıvama gelmiş.
Ama zaten iyice yaşlanmış.
Evet, yaşlandı. Ya. White
şey, amca sakat gibi geziyor. Evet.
White zaten çok uzun süre sakat kalacak. Zirbes zaten, Zirbes genelde sakatlanan bir oyuncu. Pota altında bir tane oyuncusu vardı şu an.
Kuzmiç.
Tek pota altı oyuncusu olarak oynadı. Ona rağmen ilk kez Euroleague oynayan 26-27 yaşındaki Ivanovic'le filan,
yani Kalinic'le.
Kalinic'le direndiler ve inanılmaz yeteneksiz oldukları bu her yerden belli olmasına rağmen maçı...
Davidovac falan da oynamadı mı maçta?
Oynamadı. Maçı Davidovac oynar bu arada. Herhalde bir rahatsızlığı filan var. Anlamadım. Bilmiyorum. Maçı son topa kadar getirdiler ki Fenerbahçe 14-0 mı başladı maçı?
Tabii 14-0 başladı ve 22-7 seri yedi ondan
sonra. Burada sen bazı istatistikler vereceksin. Ben Fenerbahçe'nin neden bu kadar kötü oynadığına dair şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe hiçbir çeyrek 20 sayıyı bulamadı arkadaşlar. Bir, iki, ve yani bulamadı takım Kızılyıldız. İki, şeyde soldikten Nando bir tane üçlük attı. 2 dakika kala mı ne? 1,5 dakika. 56-49 oldu, tamam dedim. Maç bitti herhalde.
Oradan geri geldi.
Kanalı değiştirdim. Başka maça geçtim. Bir baktım maç 60-57 olmuş. Yani... Çeyi hançeri de vuramadı ve ama en herhalde konuşmamız gereken şey, ben sana topu buradan atayım. Nando De Colo ve Aşil Polonara ilk 5'te değildi.
Direkt Đorđević topu attı.
Evet.
Ya bu arada gerçekten yani Fenerbahçeli arkadaşlarımız alınmasınlar ama basketbol seviyesi gerçekten yerlerdeydi yani bu maçta ben.
Hele bu kadro böyle oynamaz ya. Yani çok iyi kadro yani Fener'in.
Abi ben ikinci çeyrekte kapatırdım maçı. Bak net söyleyeyim. İçmeye giderdim yani, çıkardım. Kadıköy'e doğru akardım. Sırf bugün bu kaydı alacağız diye maçı bitireyim dedim. Yoksa çekilir dert. Yani o salonda falan olsaydım ben böyle sıkışırdım yani. Kalbim falan sıkışırdı. Ne izliyoruz biz diye. Bir kere buradan başlayayım. Yani şimdi bence çok ciddi bir kere yapı sorunları var gibi gözüküyor. Çünkü yani Đorđević de tam olarak ne oynatmak istediğini çözememiş.
Tempo dışında skor bulabildi mi Efes? Efes diyorum Fener. İstikrarlı bir şekilde. Tempo abi. Yapamadığı anlarda skoru var mı? Yok.
Yok. Ciddi şu an yani tabii daha sezonun çok başındayız. Yani bunu bir şerh olarak düşeyim ama Djordjevic'in kafasının ben karışık olduğunu gördüm. Tam olarak emin değil yani ne oynatmak istiyor yani ana planı ne, A planı ne, neyin üzerine gidecek, neyin üzerine kuracak bu kadroyu, onlar mesela meçhul yani ben öyle bir izlenim aldım. Çünkü rotasyonu çok tuhaf rotasyonlarla oynadı.
Ben rotasyonu anlamadım hiç.
Yani tuhaf beşlerle oynadı, tam aklında tipik bir Hugo koçu olduğu için fizikli, sürekli fizikli kalmak istiyor. O yüzden Şayok'u falan çok yani uzun süreler ya da ilk beşin bir parçası yaparak işte Şayok, Booker, Veseli falan gibi böyle beşlerle oynamaya
yani
çalışıyor.
Yani bir de Kızılyıldız'a karşı atletik kalabilirsin. Bunu anlıyorum da bu ama kabız oluyorsun işte böyle.
Kabız oluyorsun. Yani. oradan senin dediğin yere geleyim. Abi yani Akile Polonara ve Nando, yani roster'a baktığın zaman kağıt üzerinde bu takımın fark yaratacak direkt oyuncuları. Şimdi bir kere eğer sen Nando'yu bu şekilde kullanmayı düşünüyorsan Nando oynamaz abi. Yani Nando nasıl Obradovic serüveninde nasıl
patladı?
Tırnak içine söylüyorum bunu. Yani kaprislendi, oynamak istemedi, sızlandı. Yani açıkça söyleyeyim, sattı hatta yani.
Bazı maçlarda
sattı abi. Çünkü istemedi yani. Hani ona dikilmek istenen ceketi üstüne oturtulmaya çalışan ceketi giymek istemedi yani. Şimdi sen eğer Nando'yu böyle ikinci beşten getireyim, onu bir de point guard oynatayım falan dersen orada Nando gene su kaynatır. Yani hiç bu maçta hiç hazır değil. Kafaca belli ki yani bunlar önemli emareler. Bunları okumak lazım. Şimdi Nando öyle hani yani bunu hep söylüyoruz. Sonuçta EuroLeague'in son 10 yılının en kariyerli skoreri yani. Hani Georgevic'in kazanabileceği bir savaş değil bu yani. Hani
hele o maç sonu açıklaması.
Skandal.
Yani dedi ya Nando De Colo bir basketbol oyuncusu. Ben hocayım, kravatlı olan benim, istediğimi yaparım. Hocam yani bunu biliyoruz da sene 1992 değil yani.
Hani, muhtemelen Georgevic yani kendisini oyunculuk dönemlerinde, çünkü o da öyle bir karakterdi. Alfa bir karakterdi yani. Ama hocam o yani 92'de kaldı onlar yani. Burada attığın üçlükler işte hani ya da Efesli oyunculara yaptıkların ya da işte o yani kendini öne koyan tavırların falan yani oraları geçtik abi. Sen şu an başka bir şeydesin. Başka bir maceradasın. Ve Nando'ya ihtiyacın var. Yani bir koç olarak elindeki en önemli parçalardan birisi. Takımı yani üzerine inşa etmen gereken hatta parça. Yani Veseli falan oraya eklersin. Onlar eklemlenebilecek parçalar ama Nando direkt bu takımın esas roldeki oyuncusu. Yani sen ona
omurga parçalarından biri.
Ona şey diyemezsin yani hani bench'ten gel işte benim backup guard'ım ol diyemezsin abi.
Larkin'in pozisyonu diyemezsin, gibi değil bu. Yani
diyemezsin.
Larkin'inki gibi değil. Larkin 30 dakika oynuyor.
Onu söyleyeyim. Yani. Larkin oyundan çıkmak istemeyen bir oyuncu olduğu için blok yani öyle bir çözüm buldu Ergin Ataman. Sokuyor ve blok olarak çıkarmadan oynatıyor. Ama Nando ile Larkin'in zaten profilleri de farklı profiller.
Ayrıca yani, Nando hani, oturur. Yaşı falan da var yani.
Nando oturur yani ama şimdi ben ilk maçtan bunu gördüm. Yani bir Nando krizi.
Bismillah diyorsun.
Nando krizi olabilir bak, olabilir. Eğer böyle devam de ederse yani Nando'yu tanıyoruz abi. Nando'yu kaç sezondur? Yani CSK dönemini ayrı biliyoruz. Fransa dönemini ayrı biliyoruz. NBA'de yaşadıklarını biliyoruz. Popovic'te olan ilişkisini biliyoruz. Yani Nando'nun milli takımdaki rolünü biliyoruz. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında yaptıklarını biliyoruz. Yani ne istediğini, ne zaman mutlu olduğunu, konfor alanının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Abi sen şimdi onun konfor alanını yaratmazsan Nando da hocam yani o zaman ben yokum diyebilecek yani, tarzda bir oyuncu.
Evan Fournier seviyesinde görüyor kendini Nando De Colo. Öyledir değildir tartışmıyorum. Milli takımda öyle.
Öyle.
Evan Fournier mesela daha fazla söz sahibi değil Fransa milli takımda Nando'dan. Eşitler aşağı yukarı. Şimdi böyle bir oyuncuya karşı direkt böyle ilk maçtan Çağat hani bu neyin ego savaşı ben, hocam yani.
Ben o, yani kenardayım. O işte takım elbise giyiyorum. Abi hangi yıldayım? Yani şimdi mesela Kokoşkov'dan nereye gittik abi biz? Kokoşkov böyle açıklamalar yani kimse kusura bakmasın ama Kokoşkov asla böyle
yapmaz.
Açıklama yapacak, oyuncularla böyle bu tür dalaşmalara girecek bir koç değildi mesela. Şimdi oradaki klaslıktan geldiğimiz seviyeye bak yani hani.
İlk defa Radonjic'i yendi bu arada.
Şenol Güneş açıklaması gibi açıklama yani. Hani Fatih Terim açıklaması gibi açıklama.
Daha önce Radonjic 2-0'dı Georgevic'e karşı. İlk defa Georgevic Radonjic'e karşı maç kazandı. Tabii kadrosuyla kazandı. Şeye gelelim. Şimdi Atleti çıktınız maça. Devin Booker. Yani Fenerbahçe'nin o maç başı baskılı başladınız falan. Onu kenara koyuyorum. Devin Booker bu arada istatistik olarak iyi bir maç çıkardı. Çünkü adamların boya altında boyalı alanda hiç kimsesi yok. Ve Kuzmiç bu arada faul problemine girdi. Yani onu da söyleyelim.
15 dakika oynadı zaten.
Fenerbahçe tempoyu nerede yükseltti? Aşil Polonara ben onu hissettim abi. Bazı oyuncu vücut dilinden anlaşılır. Ya dedi bir dakika ya ben bu şutu transition'da atacağım dedi. Ve attı. Fenerbahçe biraz tempo buldu. Orada biraz 5-6 sayı yaptılar.
Zaten işte ya Henry'nin çaldığı toplarda ve geçiş oyunlarında verdiği paslar, asistler üzerinden yani aslında o kadar belli ki yani Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun kurulma, bu kadronun kurulma amacı yani bu
Polonara varsa elinizde zaten
Polonara yani Booker'ın bile bu kadroda olmasının bir amacı var abi. arkadan Taylor olarak gelmesi evet. ve o tepede hemen devrilip yani ilk topta ikinci pasta hemen bitirecek olması. Yani bu o yüzden transfer edilmiş.
Şimdi mesela Booker ilk defa Kızıl Yıldız maçını izlediyseniz bu sene bizi dinleyen Fenerbahçeli arkadaşlar lütfen şey yanılgısına düşmeyin. Booker switch yapabiliyor göründü Kızıl Yıldız maçında.
Hayır abi.
O Kızıl Yıldız guardlarının çok kötü. Booker switch yapamaz.
Yapamaz. Bir de şey
yapamıyor. Yani bu maç de... sizi kandırmasın. Kızıl Yıldız'ın arkadaşlar gerçekten elinde bir tane kaliteli oyuncu olsaydı maçı kazanabilirdi.
Hayır bir de şunu söyleyelim yani abi oturalım işte set offense'e. İşte ben Booker'ı vereyim alçak posta. Öyle bir oyuncu değil Booker.
O da değil.
Yani tepede Veseli'yi koyayım yüksek. Yani bu çalışmaz.
Peki benim gördüğüm ana plan şuydu. Atletik kalayım. Şutlar bu arada hiç girmedi. Bunun nedeni de şey bence. Sadece şu oyuncuların sezon başı olması falan değil. Bu tip düşük tempolarda o şutlar girmiyor arkadaşlar. Bunun da bir yani hücumda soğuk kalıyorsunuz çünkü. Şimdi atletik başlayalım dedi. Anlıyorum. Fiziken ezdi zaten. Dechampier maçın adamı bu arada. Evet. Hem paslarıyla oyunu açtı. Hücumda inanılmaz oyunu açtı. Var.
Maçın en güzel hareketiydi.
Tamam. Atletik kaldım. Sonra 14-0'dan geri döndü Kızıl Yıldız. Öne geçti. 21-22 öne mi geçti ya da Fenerbahçe'ydi. Evet, evet. Öyle bir şeydi.
14-0'dan 22-52 öne geçti.
Sonra bir plan yok. Yani Fenerbahçe'de Georgevic'in planı savunmada çaldığım toplarla sayı atarım mı?
Abi
bunu yani, yapamazsınız yani.
Yarıda dedi ki Radonjić işte maçı tutarsak kısaca bunu dedi. Maçı tutarsak dedi.
Bir deneme atışı yapacağım dedi.
Maç sonunda belki söz hakkı gelir dedi. Yani bunu diyor. Hani diyor ki ben maçı diyor
50-60'da tutarsak
yani böyle 80'ler stili 90'lar stili bir yere çekeceğim diyor. Yani hocam yani elinde yani bunun antitezini çok rahat oynayacak. İstediği gibi koşacak. Run and gun oynayacak. Gelecek, gidecek. Ve o tempoda çoğu takımı force edecek, alabora edecek bir kadro var. Yani
yetenek farkını şuradan söylesene. Top kaybı, asist.
Evet yani. Onu söyleyeyim. Doğru güzel hatırlattın. Yani Kızımız arkadaşlar maçı 21 top kaybıyla tamamladı. Evet. Yani 21 top kaybıyla maç sonuna geldi adamlar yani. Ve hani Fener'in top kaybı 10. Evet. Arada 11 top kaybı var. Arada verimlilik farkı 40.
Neredeyse 40.
Neredeyse 40. Yani Fenerbahçe top çalmada 2'ye katlamış Kızıl Yıldız'ı 14'e 7.
Ama maç sonuna geldiler.
Maç sonu yani bayağı son bir dakikaya
krize girdi maç.
Kazanma noktasına getirdi Kızıl Yıldız. Şimdi abi sen daha yani Kızıl Yıldız'a maçı çözemiyorsan senin çok işin var o zaman yani senin gerçekten...
Kızıl Yıldız'a maçı çözememesi şöyle olur. Kızıl Yıldız çok iyi bir atış günündedir. 88-84 gidiyordur maç. Bunu kabul ederim ama Kızıl Yıldız 57 sayı atmışken sen onu abi 80'e 75'e bağlayacaksın ve abicim burası abi, sizin oyunun alanınız değil.
20'ye diyecek. Vurup geçeceksin yani hani yani, kendi evinde.
Çünkü öyle zaman mesela Kızıl Yıldız içeride birkaç maçı 80'e vurabilir. Yani nadiren de olsa olur. O gün çözememeni anlarım. Çünkü mesela Madrid maçları var efsane falan. Oluyor böyle şeyler. Ama abi Kızıl Yıldız 57 sayıda kalmış. Radonjić bench'e bakıyor böyle. Bench'te benden hallice adamlar var. Yani
maç sonunda onu da dedi. Maç sonunda dedi ki adam yani görüyor yani elindeki malzemeyi biliyor. Diyor ki maç kazanmam için birkaç oyuncuya daha ihtiyacım var.
Yani.
Yok adamın elinde yok yani. Ne yapacak ama gene bir şekliyle hani plana sadık kalarak falan getirdi. Ama bu maalesef Fenerbahçe'nin bunun adını koyalım ve Georgevic'in kazmalığından ötürü oldu yani. Hani kazma bir oyun. Hani gerçekten eğer Georgevic bunu oynatacaksa sezon boyu işimiz var yani.
Çok işimiz var.
Bayağı kanser oluruz yani.
Çok işimiz var. Bu oyun meselesi. Zaten bu arada Georgevic'ten bizim beklentimizin olmadığını bizi dinleyenler biliyor. Bunu tekrar etmiş olalım. Ama abi yani tamam beklentimiz falan yok da sen de iyi kötü bir A sınıf bir koçsun değil mi? A sınıf derken yani Euroleague'de A sınıf derken Euroleague'in
tercih edilen
bir Euroleague'de kontrat alabilen bir koçsun. Hani Avrupa'nın işte en iyi 20-30 koçundan biri olarak görülüyorsun.
Şişiriliyorsun.
Ya iç sahadasın.
Yalnız bu arada onu parantez açayım. Bu sezonda patlarsa Georgevic'in ondan sonra o kontratları hayaline görür. Yani Euro Cup'ı
döner. Valla bir zahmet. Yani bir zahmet. Panathinaikos da patladı. Bologna'da
patlamadığı
patladı.
Yer yok.
Paria Bayern'de patladı. Şimdi iç sahadasın. Anlıyorum. Çok böyle büyük beklentiler yok da ya. Herhalde taraftar da şunu demiştir. Yani tamam işte Georgievic tarzını biliyoruz. Muhteşem bir koç falan değil ama ya iç sahada herhalde bir kızıyıldız. Böyle bir takım bir hevesle. Bir de yeni kadro bir oynamak istiyor değil mi? Yeni kadro yani şey birbirine alışacak oynama yani aç.
Açıkça şunu söylüyorum abi, ben salona gitseydim bu maça.
Ben çıkardım herhalde.
Yani cuma geceme hıyanet olarak görürdüm onu. Yani cuma gecesi ben bunu izlemek için mi geldim buraya derdim yani.
Bence hem Nando De Colo konuşması, maç sonu yaptığı skandal açıklama. Hem Nando'yu ilk 5 başlatmaması, böyle anlamsız bir egosu. Bu taktik falan değil bence. İkincisi...
Bu arada onu da söyleyeyim. Hı. Pardon, araya giriyorum. Nando'nun kariyeri büyüktür Georgievic'in kariyeri arkadaşlar. Evet. Come on yani. Bunu da, evet. Yani bunu da hani Georgievic belki bunun ego savaşını falan yapıyordur ama şimdi Nando'nun milli takımla kazandıkları ortada, NBA'de yaptıkları ortada,
yani Euroleague'de yaptı.
Euroleague'deki skorer kimliği ve kazandığı şampiyonluklar ortada. Yani şimdi oyuncu olarak da bence Nando ile kendisini kıyaslayamaz Georgievic. Georgievic çok büyük bir oyuncuydu. Döneminin en büyük 2-3 gardından biriydi. Buna sözüm yok ama abi kariyer olarak Nando her türlü önde yani.
Doğru. İkinci nokta o dediğin hususa, yani benim dediğime ek. Aşil Polonara'nın maç içinde ya bir dakika hani çok sıkıldım bu oyundan. Biraz tempolu oynayalım. Bu söz çok tehlikelidir. Çünkü bunu yani. Böyle temposuz oynayan takımlarda aynı şey Higgins yapıyor mesela Barcelona'da. Sara sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Higgins diyor ki ya öf yani. Hani bir biraz da ben şu şutu tepeden atacağım. Bu bir kavga nedeni olabilir. Bu kötü bir senaryo çizdiniz diyebilirsiniz bize de. Şimdi biraz vicdanlı olmakta fayda var. Bu kadro biz 6. sıraya yazdık. Kadro kalitesi nedeniyle yazdık büyük ölçüde. Tepedeki o beşliyle yani Milan, Efes, CSKA, Madrid, Barcelona beşlisiyle işler yolunda giderse savaşabileceğini düşündüğümüz bir takım. Zenit'in falan hep önüne yazdık. Ama bu oyun için yazmadık. Tamam vallahi... Guduric falan gelecek anlıyorum da yani böyle oynayacaksa çok işi var. Çünkü Fener mesela şeyler değişseydi fikstürler. Fenerbahçe Madrid deplasmanında çok ağır bir tokat yerdi. Bu oyunla böyle oynasaydı. Rakibi küçümsemiş olabilirler mi sanmıyorum. Bence ilk maçlarında rakibi küçümsediklerini sanmıyorum. Bence Georgievic bayağı böyle el freni çekti.
Başka bir sorun daha var yani şimdi... Veseli Kızılyıldız maçında 35 dakika oynayacaksa.
Evet ona gelecektim. Veseli Kızılyıldız maçında yani 35 dakika oynadı ve 35 dakikada
verimsiz.
Şey hücumda o kadar çok top değmedi.
Verimsiz. Yine. Yani eğer daha sezonun ilk maçında Veseli böyle 35 dakika oynayacaksa sezonu bitiremez Veseli yani. Şimdi elin saf yani.
O zaman abi pota altına da bir adam alacak Fenerbahçe yeni ki bence şu an görüntüde ihtiyaç var. İki guard alabilir. Yani o zaman Fenerbahçe yeni transfer yapacak. Böyle 35-35 oynayacaksa.
Abi yani Veseli'nin zaten her yıl yaşadığı işte artık kronik diz sakatlıkları var. Yaşı da ilerledi. Yani şimdi o atletizm seviyesinde zaten değil artık daha böyle yani... Dikey oynayamıyor yani hani öyle eskisi gibi öyle
dirsekten pasta atabilen
yani
bir oyuncu
yani yükselemiyor yani yükselerek eskiden geliyordu çember seviyesine bloğunu yapıp gönderiyordu artık öyle oynamıyor Veseli yani. Yani daha yere yakın daha böyle oyunu pozisyona dayalı oynamaya çalışıyor. Şimdi ama 35 dakikaları dayarsan bu Misic falan değil yani Misic'e de Ergin Atalan da Misic'e dayıyor 35-36 dakikaları ama Misic en azından hani daha 27 falan daha böyle hani o Prime'da. Oraları kaldırabilecek seviyelerde. Şimdi Veseli oraları geçti artık. O yüzden bu onun da bence ilerisi açısından kriz yaratabileceğini düşünüyorum. Yani Veseli'ye bir şey olsa B planı yok takımın.
Ben
ne olacak abi?
Katılıyorum. Ben bir şey daha ekleyeyim. Veseli B plansız, Veseli yokken ne oynayacağını. Zaten genel olarak ne oynayacağını anlamadım ben Fenerbahçe'nin. Tempolu mu oynayacak? Ama tempoyu sevmiyor Georgievic. Yani savunmadan top çalalım.
Abi bir tane şey yok ya. Momentum değiştirdik. Ha. Yani böyle bir...
Şimdi yarı sahada yüksek yüzdeli hücum etmenin yakın dönemde iki tane anahtarı var. Bir, tempolu oynayan, bizi rahat bırakın hocam diyen oyuncuların Higgins gibi işte Boboa gibi oyuncuların şutörlüğünü ateş ettiğini görüyorsunuz. İkincisi de Obradovic gibi mükemmelin de mükemmelini arayıp en boş şutu bulan takımlarda şut yüzdesinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. İşte Datome'nin filan mesela alışkanlıkları.
Ama vardı. O yani Obradovic'in o prime'ındaki yani Fenerbahçe'nin prime'ındaki o sisteminde abi set ofensteki ritim.
Ritim işte. Yani
tempo, hareket ya. Hareket çok fazla yani.
Fenerbahçe'nin temposu düşüktü ama ritmi çok yüksek bir takımdı. Efes'te ikisi de çok yüksek. Yani, şimdi burada şöyle bir sorun var. Fenerbahçe temposu düşük bir takım. Ritmi de düşük bir takım. Fenerbahçe ikisi birden düşük olacaksa Fenerbahçe'de hem tempo hem ritim düşük olacaksa arkadaşlar bu şutlar girmeyecek. Bunu söyleyeyim baştan yani.
Ha bir de zaten
Şarok... Yani 18'de 4 olmaz da yani mesela 40'lara falan çıkması çok zor. Guduric düzeltebilir bu istatistiği. Nando daha iyi atacak falan. Bunlar ama, çok düzgün biletler. Ama, yani şimdi ama girmeyecek bu şutlar.
Henry'nin, Şayok'un, Dechampier'in zaten çok net şutu yok.
Yok.
O yüzden yani oralarda sıkıntı olacaktır.
Ve Polonara gibi tamamen pace and space oyununa alışkın bir oyuncuyla yarı sahada böyle 4 numarada şut bul derseniz.
Yani gözünü seveyim adam geçen sezon Ivanovic'le ne oynuyordu şey diyordur şu an. Ben nereye geldim arkadaş evet. diyordur yani ben neye düştüm ya diyordur. Baskonya'da Polonara'yı 5'e çekip böyle tamamıyla neredeyse small ball oynayıp Polonara'nın hareketliliği üzerine tepede pozisyon yaratıp onun birebirlerini Polonara'nın birebirlerini falan kullanıyordu Ivanovic tepede. Şimdi buraya geliyor böyle transition'a top gelecek de atacağım diye bekliyor. Şimdi Polonara bu değil ki abi. Bir de yani 18 dakika falan oynuyordu.
Çok az. Bence Polonara çok az oynadı.
Yani olimpiyatta yaptıkları ortada Polonara'nın.
Müthiş bir olimpiyat geçirdi bu arada.
Yani off-season'da yaptıkları ortada. Yani yükselişte olan bir oyuncu. Yani 30'ları görmesi lazım Polonara. Ve Polonara'nın 30'ları görmesini geç. Gene Nando gibi özgürlük verilmesi gereken bir isim. Yani sen vermeyeceksen bu özgürlüğü, özgürlük verecek başkasına gitsin. Tutma başını elinde.
Yani arkadaşlar bu arada tabii ki galibiyet galibiyettir de şimdi çok uzun olduğu için eskiden şimdi normal sezonda 10 maç, top 16'da 6 maç falan oluyordu. Bir şekilde her galibiyet çok kritikti. Şimdi çok yani bir şekilde toparladın. Eskiye göre NBA kadar yine değil. Hala galibiyetler Euroleague'de çok önemli. Ama eskiye göre toparlanabilecek alanlar var. O yüzden bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Her galibiyet 5 sene öncesine kadar o kadar kıymetli değil. Dolayısıyla bu galibiyetten ders alması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin. Yani içeride Kızılyıldız'ı yenmek yani tamam yani. Zaten olması gereken bir şey yaptı Fenerbahçe ama bu oyunun olmamalıydı demeye çalışıyoruz biz. Onun dışında yani biz diğer maçları, bütün maçlara baktım. Hepsini izlemedim ama bütün maçlardan bazı kesitleri izledim. Güzel maçlar oldu. Olympiakos'u biz mesela son... Bu arada Fenerbahçe'ye ilgili not var mı? Onu sorayım mesela.
Yok, yani toplayabiliriz.
Son bir iki bir şey söylüyorum. Fenerbahçe notlarımız da böyle. Olympiakos'u biz zaten playoff kovalayacaksak 9'a yazmıştık. Çok iyi girdiler sezona. Bayağı iyi girdiler. Unix kazanla ilgili bizim özel birkaç dinleyici arkadaşımız var. Perasovic seven. Tam bir Perasovic maçı oldu o. Kazan skandal abi, bir şekilde abi, maçı dedim, verdi.
Dedim yani adam verme ustası yani üstadı. Elindeki maçı verme, kaybetme hani piri bir koç yani. 8-0 oradaydı seri gene.
Evet.
Ve
evet.
Hani şey bu arada kazan yani
Zenit.
Zenit maçında Zenit'in tabii eksiklikleri de vardı yani hani.
Ve şey
Şabaz falan yoktu mesela.
Evet, Şabaz zaten bir süre olmayacak muhtemelen. Barcelona Alba maçını izledim ben. Yani o maçta bile Yasuke 300 zaten Alba Berlin'de Kızılyıldız'dan çeyrek adım önde yani arkadaşlar. O maçta bile sinir krizlerine giriyordu ve Sertaç şu an bence Efes'teki rolünü oynayamadığı için pişman bile olabilir. Bir şey demeyeceğim ona. Bilemeyiz tabii ki.
Yani o başka bir şey tercih etti.
Başka bir şey tercih etti. Fena maçlar da olmadı. Bir iki tanesi ama genel ortalama tekrar söylüyorum. Kalite bayağı aşağıda. Bu kalitenin artmasını bekliyoruz tabii. Şimdi yani, belli bir süre...
Mike James sezon çok iyi girdi.
Mike James evet onu diyecektim son olarak. Mike James benim beklemediğim kadar iyi girdi. Mike James bunu istikrarla oynayacaksa Monaco böyle 11.liği falan oralara çıkabilir.
Şey abi bu sezon oynar.
Çünkü 15-16'ya mı yazdık Monaco'yu? 14'e mi yazdık? Oralara bir yerlere yazdık. Monaco birkaç sıra daha yukarıya çıkabilir. Böyle oynayacaksa kendini bir ispat sezonu olarak gösterecekse böyle olabilir.
Sever böyle challenge'ları. Bir de şu an tabii orada... Hani arpalık yani. Ne derse o. Ben şuraya beylik kuruyorum dese kur diyecekler yani. Hani Monaco Mançe beyliği olarak rahat o yüzden evet. Ve ben özellikle büyük maçlarda çok büyük performanslar bekliyorum yani böyle hani kesinlikle. Bolt yani böyle hani ben buradayım performansları bekliyorum.
Tabii vitrin maçlarında böyle oynayacak. Son olarak gelecek hafta maçlarını söyleyeyim. Fenerbahçe OAKA'ya gidecek. Yani OAKA
ay
her zaman zordur da Panathinaikos çok
of gene çok kötü bir maç
çok
ya.
Çok kötü durumda arkadaşlar Panathinaikos. Ay. İlk hafta da zaten bunu gördük. Panathinaikos çok kötü durumda. Fenerbahçe normalde kadro ağır basar. Ama maç nasıl geçecek bakacağız.
Bu maç gene kanser maç ben sana söyleyeyim.
Muhtemelen. Anadolu Efes'te sonraki gün 8'inde daha doğrusu CSK'yı konuk edecek.
Bence bakalım. Önümüzdeki haftanın en iyi maçı bakayım şöyle bir fikstüre.
Vallahi ben de
arkadaşlar size maç seçiyorum. Real Olympiakos.
Olympiakos Real Madrid maçı izlenir. Baskonya Milan maçı da izlenir bence.
Baskonya Milan maçı da güzel. Onun dışında
yani belki yani Bayern Barcelona'ya direnebilirim bilmiyorum. Žalgiris Zenit de güzel olabilir. Güzel maçlar var ama muhtemelen Olympiakos Real Madrid maçı çok güzel bir maç olacak.
Evet ben yani bence haftanın maçı o. Öyle şey CSK Efes maçı haricinde.
Tabii. Peki o zaman burada programı noktalıyorum Orçun.
Evet. Kapatalım yavaştan.
Peki.
Bir de tabii umuyoruz yani
evet,
planımız
onu
o yönde.
Sana bırakıyorum son not olarak.
Önümüzdeki haftadan itibaren YouTube'a geçiş yapma planlarımız var ama podcast'imiz de devam edecek. Hı-hı. Bir aksaklık olmazsa eğer yani öyle planladık. Önümüzdeki haftadan itibaren de YouTube yayınlarımıza başlayacağız arkadaşlar. Bizim için de o yüzden özel bir sezon, heyecanlı bir sezon. Ama
Orçun'la canlı yayın, canlı değil tabii şey yani. Görüntülü kapışmak güzel olacak.
Görüntülü kapışmak. Benle canlı yayına çıkmak her baba. Canlı yayın yapsak bayağı krizlere ve skandal açıklamalara.
Neden olur?
Sebebiyet verebiliriz. Bakalım yani ama tabii basketbol seviyesi de böyle olmasın. Yani hani
ya zamanla yükselecek. Öyle umut ediyoruz.
Hani gözlerimiz kanaya kanaya basketbol konuşmayalım.
Evet arkadaşlar Orçun dediği gibi umarız gelecek hafta YouTube'da var oluruz. Podcastlerimiz devam edecek. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla.
İyi haftalar herkese.